Ayrım 11. Alper Camus, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 182. Kızlar ve Rencide Ruhlar. Yatağımda bir o tarafa bir bu tarafa dönerek sabahı zor etmiştim. Nihayet gün doğumuna yakın, madem uyuyamıyorum, bari kalkıp annemle babama güzel bir kahvaltı hazırlayayım diye düşündüğümü hatırlıyorum. İşte o arada uyuyakalmışım. Ne de olsa özveri, önceki kuşaktan sonrakine doğru işleyen bir süreçtir. Genlerimizin daha uzun süre yeryüzünde kalmasını bu şekilde garanti altına alırız. Bir de benim iflah olmaz bir nankör oluşum var tabii. Neticede Hatice abla gelip beni kaldırdığında vakit öğlene yaklaşmaktaydı. Hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra adaleti tesis etmek üzere kendimi sokağa attım. Güneş mevsime göre epeyce parlaktı ve tenimde tatlı bir esinti hissetmekteydim. Demek ki içimde yükselen bunaltının suçunu hava durumuna yükleyemeyecektim. Yüreğim bir gece önceki gibi pırpır etmiyordu şimdi. Tersine kendimi suçlu, hatta kirli hissediyordum. Herhalde bir telefonla Onur Çalışkan'a her şeyi anlatmak yerine karakola yürüyerek gitmeye karar vermemin sebebi de bu işi geciktirmeye çalışmamdan kaynaklanıyordu. Gerçekleri ifşa etmenin, ta en başından beri korktuğum gibi pek çok insanı büsbütün mutsuz kılacağının farkındaydım. Belki de bildiklerimi kendime saklamam, herkesin ve her şeyin benim müdahalemden bağımsız, kendi doğal akışıyla mahvolmasını beklemem daha doğruydu. Bir an önce bir karara varmalıydım. Kibirli bir alçak mı olacaktım, konformist bir alçak mı? Siz de düşünürseniz, seçme özgürlüğü zannettiğiniz şeyin ekseriyetle ölümlerden ölüm beğenmek olduğunu fark edeceksiniz. Ayaklarımı sürüye sürüye yürürken bodrum katında ikamet ettikleri apartmanın merdivenlerinde oturmuş somurtan kansız Celal'i gördüm. Dirseklerini bacaklarına dayamış, kafasını da iki avucunun arasına almıştı. Açıkçası onu görmezden gelip yoluma devam etmeyi düşünüyordum ama onun da beni sallamama eğiliminde olduğunu fark edince durup "Naber?" dedim. "Hiç," diye omuz silkti. "Savaş ne alemde?" Kansız tedirgin bakışlarını Paris mahallesi tarafına çevirdi. "Bugün saldıracağız azadilere." "Hakikaten buna izin verecek misin Kansız?" "Ne diyorsun oğlum?" diye sinirli bir çıkış yaptı ayağı fırlayarak. "Benimle ne alakası var? Hırsızlık yapmasalardı onlardan." "Kansızcığım," dedim elimden geldiğince anlayışlı. "Tekrar soruyorum. Hakikaten buna izin verecek misin?" "Hayreti mucip ya!" diye bağırdı Kansız. "Bas git! Konuşmuyorum ben senin gibi korkaklarla." Sonra da apartmanın kapısını ittirip içeri kaçtı. Bulaşabileceğim başka biri var mı diye mahalleye şöyle bir göz gezdirdim. Maalesef ortalıkta incin tip oynuyordu. Metanetle yoluma devam etmekten başka seçeneğim yoktu. Son ana kadar karakola gitme niyetindeydim ancak Ömer Cemal Bey Sokağı sınırına vardığımda içimdeki bütün ölüm arzusunun da etkisiyle olacak fikir değiştirip geri döndüm. Karanlık maddeyi arayan fizikçilere naçizane önerim gelip şu güzel yaylı apartmanını iyice bir incelemeleri olacak. Evrenin ne menem lanetli bir noktasına kurulmuşsa yemin ederim bu habis binanın yanında Bermuda şeytan üçgeni çocuk parkı gibi kalır. Her şeyin başladığı ve belli ki biteceği bu uğursuz yapının ikinci kat merdivenlerinin yarısındaydım ki 6 numaralı dairenin kapısı açılıverdi. Safinaz abla beni görünce sanki o dakikada orada buluşmaya karar vermişçesine hiçbir şaşkınlık emaresi göstermeden gülümsedi. "Naber?" "İyi," diye omuz siktim. "Seninle konuşmaya gelmiştim." "Kuşları yemlemeye çıkıyorum ben de," dedi Safinaz abla üst kata çıkan basamaklara yönelerek. "Gel yukarıda konuşalım." Bu davete icabet etmenin yapılacak en mantıklı iş sayılmayacağını biliyordum bilmesine de. Herhalde ego manyağın önde gideni olduğumdan tükürdüğümü yalamaktansa onun peşinden çatıya doğru merdivenleri tırmanırken buldum kendimi. Safinaz abla entarisinin cebinden çıkardığı anahtarla terasın kapısını açıp güvercinliğe yöneldi. Kafesteki yemliklere birer avuçları doldurduktan sonra da çevik bir iki zıplayışla giriş kapısının üstüne tırmanıp kiremitlerin üstüne oturdu. "Gelsene buraya sen de." O gün belamı bulma konusunda her zamankinden daha kararlıydım. Dediğini yaptım. Şimdi ikimiz yan yana çatıda oturmuş, iğrenç beton yığınlarından oluşan manzaraya bakıyorduk. Diye sordu. "Ne konuşacaktın benimle?" "Her şeyi biliyorum," dedim. Öyle mi? Dedi sakince. Bana inanıp inanmadığından emin olamıyordum. Gördüğüm anda senin akıllı bir çocuk olduğunu anlamıştım. Aslında daha önce de çözebilirdim bu meseleyi, diye böbürlendim sevimsizce. Israrla yanlış yere bakıp durdum. Hep Ümit'in annesini korumak için yalan söylediğini düşündüm. Halbuki başından beri işin arkasında obası için yalan söyleyen bir kız vardı. Safinaz abla başını bana çevirmiş, anlattıklarımı daha bir ilgiyle dinliyordu şimdi. Pikniğe gittiğimiz gün Hatice abla, annenle Abdullah amca arasında bir ilişki olabileceğini söylemişti. Çok akla uygundu bu tabii. Sonra dün Ümit'in karakoldaki dosyasına bakarken Abdullah amcayla babanın, yani ananın eski kocasının, tanışıklıklarının çok eskiye dayandığını öğrenince belki de annenle aralarındaki ilişkinin yeni başlamadığını düşünmeye başladım. Abdullah amcanın senin doğumundan kısa süre sonra ortaklığı bozması, siz yetim kaldıktan sonra aile dostu şeklinde ortaya çıkması, elinizden tutması falan. Her şey yerine oturuyordu. Nedir yerine oturan? Neden söz ediyorsun sen? Geçenlerde Dilek ablayla biraz sohbet ettik. Kadir gecesi doğduğun için annenin seni dövmediğinden söz etti. Neymiş? Küçükken annen sana bir tokat atmış da sonra merdivenden düşmüş. O günden beri tövbeliymiş sana el kaldırmaya falan. Bir sürü zırvalık. Küçük bir kazanın öyle bir canavarı durduracağını düşünmek bile saçma. Başına gelenle sana attığı tokat arasındaki bağlantı çok daha somut bir şeye dayanıyor olmalıydı. Sonra dün gece aklıma şu kapıcının oğlunun, Gazanfer'in ettiği laf geldi. Kapıcının oğlu mu? Diye sözümü kesti Safinaz abla. O kim? Ne biliyor? Sesindeki paniği sezebiliyordum. Muhtemelen aynı nedenle söylediklerimi takip etmekte de zorlanıyordu. Kimse bir şey bilmiyor dedim gülerek ve o anda da bu lafı ettiğime pişman oldum. Ne ki ok yaydan çıkmıştı. Artık gidebileceğim tek istikamet daha da ilerisiydi. Geçenlerde beni bir grup serserinin elinden kurtardıktan sonra tuhaf bir laf etti. Sen bizim mahallenin çocuğusun. Seni benden başkasının dövmesine izin vermem falan gibi bir şeyler. Bunu hatırladım işte. Herkes kendi çocuğunu işkence etmekte serbestti. Başkasınınkine değil. Sevgili valideninizin de bu serbestliği gönlünce kullandığına kuşku yok dedim. Peki niye senin için böyle bir istisna yapıyordu? İşte bunun yanıtını bulunca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Sen sadece annenin değil babanın da çocuğuydun. Seni koruyan oydu. Safinaz abla tedirginliğini belli etmemeye çalışarak zoraki gülümsedi. Diğer kardeşlerimi niye korumuyormuş babam? İkimizin de yanıtını bildiği soruyu yanıtladım. Çünkü o diğerlerinin babası değildi. Yani seni hastanelik ettiği için ananı çarpan Allah değil Abdullah amcaydı. Öz baban. Bunca yıl diye hırladı Safinaz abla. Hiç kimse şüphelenmedi. Sen nasıl? Şimdi düşünüyorum da pek çok işaret vardı dedim en Sherlock Holmes tavrımla. O gün piknikte Abdullah amca kızım bize buz getir dediğinde nasıl yerinden fırladığını hatırlıyorum mesela. Oysa Dilek abla tam yanı başında oturmasına rağmen tınmadı bile. Tabii üzerinde durmamıştım o zaman. Ailenin küçük kızı sıfatıyla ayak işlerine koşmaya alışkın olmalıydın. Ya, başka nasıl işaretler vardı peki? Birbirinize benziyorsunuz dedim. İkiniz de esmer ve maşallah kapı gibisiniz. Diğerleri ufak tefek, kumral. Derin bir iç geçirerek gözlerini tekrar uzaklara çevirdi Safinaz abla. İstanbul'a gelene kadar benim bile haberim yoktu bundan. Bir akşam ortalıkta başka kimse yokken kafası da az kıyak söyledi bana. Sen benim kızımsın. Anan kılına dokunacak olursa beni haberdar edeceksin diye. Annemle dahi hiç konuşmadık bu konuyu şimdiye kadar ama bakışlarından anlıyordum. Biliyordu artık gerçeği öğrendiğimi. Lafını kesip bakışlarını bana çevirdi. Sana ne bütün bunlardan? Hiç, diye omuz silktim. Aile sırlarınız umurumda bile değil. Ne yazık ki hikayenin devamı da var. Safinaz ablanın dudaklarında acı bir tebessüm belirdi. Var tabii. Dilek abla senin kolunu yaktığında Abdullah amca bunu annenin yaptığını düşünmüş olmalı, dedim. Bunun üzerine Fahriye teyzenin canını okumak üzere hışımla size geldi ama annen ve ablam o sırada hastanedeydi. Peki sonra ne olmuş olabilir? O benim çocuğuma zarar verirse ben de onunkine hırpalarım diye düşünüp kazara Mehmet'i öldürmüş olabilir mi? Safinaz abla gözlerini koca koca açıp bana döndü. İtiraz etmesine fırsat vermeden devam ettim. Hiç sanmıyorum. Adli tıp Mehmet'in boğularak öldürüldüğünü kesinlikle ortaya koyuyor. Ve Abdullah amcanın soğukkanlılıkla sakat bir çocuğu boğabileceğine inanmıyorum. Ayrıca işin doğrusu, yani senin Dilek ablanın yaraladığını ona anlattığından eminim. Bu durumda Mehmet'i onun öldürdüğünü düşünmek mantıklı değil. İtiraf edeyim, bu noktada benim de biraz kafam karıştı. Ama sonra, bütün bunları tek başına mı keşfettin hakikaten diye sordu Safinaz abla neredeyse içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut bir ruh haliyle. İnanılacak gibi değil. Bu iltifatı pas geçmeye karar verdim. Yürüteç dedim. Polisin çektiği suç mahalli fotoğraflarında Mehmet'in yürütecini mutfakta gördüğümü hatırladım. Allah'ın cezası yürüteç diye mırıldandı Safinaz abla. Dayımın işgüzarlığı işte. Evet diye onayladım. Dayın o yürüteci almasa Mehmet kalkıp mutfağa gelemez ve konuştuklarınıza şahit olamazdı. Öldüreceğim o karıyı diye tutturmuştu babam. Yapma baba, etme baba, annem yapmadı diyorum, dinletemiyorum. O ara bir de baktık, Mehmet yanımızda. Siz ne konuşuyorsunuz öyle? Abla sen niye bu herife baba diyorsun? Soruyor da soruyor. Kucağıma alıp odasına götürdüm. Babamı yolladıktan sonra gittim yanına. Dedim sen yanlış anladın. Bak, o kadar elimizden tutuyor, bize yardımcı oluyor. Babamız sayılır bir yerde, o yüzden öyle diyorum. İnanmadı tabii. Tutturdu. Her şeyi anlatacağım Yusuf dayıma. Gebertecek ikisini de. Hakikaten yapar mıydı böyle bir şey Yusuf abi? O yapmasa da yapacak biri bulunur nasılsa. Köyde 3 dayım daha var. 6 da amcam. Velhasılı bırakmadı başka hal çaresi. Peki ya Ümit dedim. O da mı bırakmadı başka hal çaresi? Neden suçu onun üzerine attın? Ben git kardeşini öldür demedim ona diye dikleniverdi birden. Ne yaptıysa kendi karar verip yaptı. Artık yalan söylemeyi bırak Safinaz abla dedim. Ümit katil değil. Ne yani? Yalan mı söylüyor kardeşimi boğdum diye? Hayır dedim. Ümit hakikaten de kardeşini öldürdüğünü zannediyor. Oysa yastığı suratına bastığında Mehmet neden hiç direnmedi biliyor musun? Elbette biliyorsun. Çünkü o sırada zaten ölmüştü. Onu sen öldürmüştün. Ümit geldiğinde kardeşini boğazlaması için ne gerekiyorsa söyledin ona. Zavallının zaten fazla bir ömrü kalmamıştı. Hastalık yüzünden acı çekiyordu. Üstelik sadist ananız o haline bakmadan onu da dövüyordu. Ve sana ölsem de kurtulsam demişti. Bu sonuncusu yalandı tabii. Neticede Ümit gidip yapması gerektiğine inandığı şeyi yaptı. Yalnız küçük bir sorun vardı. Sen kardeşini çıplak ellerinle boğmuştun. Ümit ise bu iş için bir yastık kullanmıştı. Piknikte sana Ümit Mehmet'i elleriyle mi yoksa yastıkla mı boğdu diye sorduğumda bana da söz etmiştin kardeşini cinayeti azmettirmek için yaptığın konuşmadan. Hesapta vicdan azabıyla. Tabii aslında bütün yaptığın sorumu geciktirmek ve Ümit'in senin cinayetteki rolünü bana ve muhtemelen polise anlatıp anlatmadığını öğrenmeye çalışmaktı. Cidden Bobby Fischer'a yakışacak şıklıkta bir hamle. İşte böylece hiç kaçamağa yer bırakmayacak şekilde her şeyi açıklığa kavuşturmuş bulunuyordu. Bakalım şimdi ne diyecekti? Katil abla bir süre hafif açık avuçlarına baktı, sonra sertçe yüzünü ovuşturdu, derin bir nefes aldı ve nihayet bana döndü. Bobby Fischer ne? Bunu hiç beklemiyordum harbiden. Öte yandan kabul etmem lazım. Bazen yaptığım açıklamaları renklendirmek için çok fuzuli örneklere girebiliyorum. Boğazımı temizledim. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu. Diyerek öte yana çevirdi kafasını Safinaz abla. Ben Karpov zannediyordum. Öyle biri yok diye açıkladım. Karpov ve Kasparov iki ayrı kişi. İyi oyuncular ama bence Bobby Fischer ikisini de duman eder. Belki Karpov da vardır ne biliyorsun? Herkesi tanıyor musun yani? Belki, haklısın. Yasak aşklar, kardeş katli, namus cinayeti, komplolar ve kuyruklu yalanlardan söz ederken konu nasıl olup da böyle absürt bir noktaya bağlanmıştı bilemiyordum hakikaten. tam polisiye performansının zirvesindeyken olacak iş miydi yani? Neden böyle şeyler Sherlock Holmes, Hercule Poirot ya da ne bileyim Don Isidro parodiyi bile değil de beni buluyordu? Yarım bir ekmek olduğum için mi? Kırılmıştım biraz. Ama işte dedikleri gibi insan ne dilediğine dikkat etmeli çünkü her an gerçekleşebilir. Nitekim her şeyin ait olduğu cinayi dünyaya dönmesi uzun sürmeyecekti. Safinaz abla kiremitlerin üzerinden hafifçe kaykılarak kendini zemine bıraktı ve sakince terastan apartmana açılan kapıyı kapattı. Ardından kafasını bana doğru kaldırıp "Çok üzgünüm," dedi. "Bana başka bir hal çaresi bırakmıyorsun." Ve o sportman katiller, o romantik polisiyeler de yitip gittiler. Siz siz olun değerli dedektif adayları. Birine böyle gözden uzak bir yerdeyken onun katil olduğunu bildiğinizi sakın söylemeyin. Bilhassa söz konusu kişi enine boyuna iki katınızsa. Boğazımı temizledim. "Babam da öyle düşünüyor," dedim. "Kızcağızın başka çaresi yokmuş," dedi. "Dün her şeyi ona anlattığımda aynen böyle söyledi, evet." Haince gülümsedi Safinaz abla. "Demek öyle söyledi ha? Hayret. Az önce kimse bir şey bilmiyor demiştin halbuki." "Babam dışında," dedim zavallıca bir son çabayla. "Polise haber vermedik anlamında konuşuyordum. Öyleyse gel aşağıda beraber karakola gidelim." Son derece umursamaz bir tavırla ve kendi kendine seksek oynayarak söylemişti bunu. Belli ki zararsız bir çocuk olduğunu düşündürmeye çalışıyordu bana. Tabii buna inanacak en son kişi bendim. Alarm çaldığına göre derhal durum değerlendirmesi yapmam gerekmekteydi. En önemlisi paniğe kapılmamaktı. Tüm çevresel verileri sağlıklı bir biçimde analiz edebilmek için soğukkanlılığımı korumalıydım. Bir kere iyi kötü açık bir alandaydık. Az da olsa ondan yüksekçe bir yerdeydim ve teras oldukça genişti. Peki bunlar bana nasıl bir avantaj sağlıyordu? Hızla düşünüp neticeye ulaştım. Hiç. İstediği zaman yanıma tırmanabilir, hatta o noktada kaçacak bir yerim bulunmadığından beni kolaylıkla çatıdan aşağı atabilirdi. Bağırıp çağırmanın bir faydası olmadığı da açıktı. Birincisi, çevredeki diğer binalar Güzel Yaylı Apartmanı'ndan çok daha alçaktaydı ve konum itibariyle tümünün arka cephelerine bakmaktaydık. İkincisi, terasa bitişik yerleştirilmiş sundurma aşağıdan yukarıda olup biteni görmeyi imkansız kılmaktaydı. Ve işin doğrusu bizim oralarda her zaman birileri bir nedenle çığlık atar zaten. Terasa inersem bir süre kaçabilirdim ondan ancak kapıya ulaşmama asla izin vermezdi. Bu da söz konusu planın akıbetimi birkaç dakika geciktirmek dışında bir işe yaramayacağı anlamına geliyordu. İkimiz de birbirimizin ilk hareketini bekliyorduk. Nihayet Safinaz abla benim dengeyi korumaya fit olduğumu kavrayıp oyununu kesti ve yanıma gelmek üzere terasın kenarındaki yükseltiye doğru bir adım attı. İşte o anda güvercinliğe çapraz konumdaki metal çatılı ardiye kulübesinin yan tarafındaki küçük pencerenin açık durduğunu fark ettim ve kapıdaki sürgüde sallanan kocaman asma kilidi. Ayağa kalkıp bütün gücümle ardiyenin bulunduğu tarafa doğru atladım. Düşüşüm tahmin ettiğimden kötü gerçekleşmişti. Dengemi koruyamayıp yerde birkaç kez döndüm. Yine de nasıl derler, ümitsizliğin verdiği güçle çabucak toparlanıp ayağa kalktım ve sağlam bir sıçrayışla pencerenin kenarına tutunmayı başardım. Safinaz abla bana ulaşamadan kendimi yukarı çekip içeri atmıştım bile. Ben düştüğüm noktada soluk soluğa yatarken kapıyı diğer yandan bir iki kez tekmeledi Safinaz abla. Şiddetle sarsmasına rağmen açamadı ama. Şansıma sürgüyü tutturan menteşeler hayli sağlam çıkmıştı. İçeri girebileceği başka bir nokta bulunup bulunmadığını anlamak için çevreme göz gezdirdim. Benim girdiğim pencereden sığmasına imkan yoktu. Uyduruk bir biçimde tepeye yerleştirilmiş çatıyla yapı arasındaki boşluktan ise ancak bir kedi geçebilirdi. Şimdilik emniyetteydim. Aynı sonuca Safinaz abla da ulaşmış olmalı ki seslendiğini işittim. "Hey, ne yapmaya çalışıyorsun sen?" Kalkıp kapıya sokuldum. "Mümkünse Mehmet'in yanına gitmemeye." "Çık dışarı. Bir şey yapacak değilim sana." "Anlaştık," dedim. "Bir zahmet Hatice ablaya haber ver gelsin. Ben de çıkayım dışarı." Sessizlik. Sonra bam. Kapıya bir tekme daha. Ardından bir tane daha. O çivileri çakan marangozun güzel ellerine kurban olaydım. Hiçbiri yerinden bile oynamamıştı. Kulağımı kapıya dayadım. Adımları pencerenin altına kadar gelip durdu. "Boşuna bakma," diye seslendim. "Giremezsin." "Doğru," dedi Safinaz abla. ve ardından Einstein'ın ne kadar haklı olduğunu hatırlattı. İnsan hakikaten de durduğu yere göre gerçeği bambaşka biçimlerde yorumlayabiliyordu. Sen de çıkamazsın. Olsun dedim elimden geldiğince kendinden güvenli bir tavırla. Ben beklerim. Çok beklemeyeceksin merak etme diye karşılık verdi sesinde güller açarak. Anahtarı alıp geleyim de hele aşağıdan. Ensemden aşağı buz gibi bir his yayıldı. Acaba blöf mü yapıyordu? Muhtemelen hayır. Ev sahibi bizimki gibi bütün mekanı kendisine ayıran bir ruh hastası değilse apartman ardiyesinin birer anahtarı bütün dairelere dağıtılırdı. Güzel yaylı apartmanının tapusu da artık iyiden iyiye ortaya çıktığı gibi Lucifer'in üzerine olduğuna göre kendisinin beni en kötü durumda bırakacak biçimde davrandığını düşünmek gayet makuldü. Kenarda duran bir sandığı pencerenin altına sürükleyip üstüne çıktım. Dışarıda ne olup bittiğini görmek için pervaza yapışıp kendimi yukarı çektim. Safine zamda gerçekten de terastan çıkmak üzereydi. İçimde küçük bir umut ışığı belirmişti. O evine gittiği sırada ben de bu Allah'ın cezası yerden kaçıp kurtulabilirdim belki. Ne ki Safinaz abla aklımdan geçenleri okumuş gibi apartmana girmeden önce bir an durdu. Gülümseyerek bana dönüp teras kapısının anahtarını gösterdi. O gittikten sonra belki de dışarı çıkmalıyım diye düşündüm. Peki terasta ne yapacaktım? Kendimi aşağı atmak dışında tek alternatifim birinin duyup yardımıma geleceği umuduyla bağırıp çağırmaktan ibaretti işte. Gerçi ne yalan söyleyeyim, şimdi bu ihtimal o kadar da kötü görünmemeye başlamıştı bana. Ancak Safinaz abla teras kapısının dibinde pusu kurmuş, tam da böyle yapmamı bekliyor olabilirdi. Acaba ardiyedeki ıvır zıvır içinde silah olarak kullanabileceğim bir şeyler bulabilir miydim? Derhal mühimmatı gözden geçirdim. Bir sandık, açılıp bir tarafa atılmış mukavva kutular, kablolara sarılı eski bir televizyon anteni, hurdaya dönmüş bir çocuk bisikleti, bir adet hortum ve bir keçeli kalem. İşte dehamı konuşturmanın vakti gelmişti. Nitekim 5 dakikalık derin bir düşünsel süreç sonrasında planım artık hazırdı. Mukavva kartonlardan birini duvara yaslayacaktım. Dik durmasını, böylece gözden kaçmamasını sağlamak için bir tarafına bisikleti, diğer tarafına anteni dayayabilirdim. Ardından sandığın üstüne çıkıp hortumu pencerenin ispanyoletine sıkıca bağlayacaktım. Hortumun diğer ucunu kement gibi doladıktan sonra tüm yapmam gereken onu boynuma geçirmek ve ayağımın altındaki kutuyu tekmelemekten ibaretti. Mukavvanın üstüne keçeli kalemle yazdığım intihar mektubu ise kuşkusuz yarattığım modern sanat eserinin zirvesini oluşturacaktı. Yolun sonuna geldiğimi kabul etmeliydim. Hem durmadan intihar fantezileri kurup duran ben değil miydim? Al işte, fırsat ayağıma gelmişti. Güzel yaylı apartmanının çatısından Cemalettinlerin arka bahçesine doğru birkaç saniyelik bir uçuş. Tabii Boğaz Köprüsü'nden düşmek kadar cazip değil ama ne yaparsın? Her zaman seçme şansı olmuyor insanın. Psikopat bir kızın ellerinde zavallıca can vermektense belki de gururla yürümeliydim ecelime doğru. Teslimiyet duygusuyla ellerimi cebime soktuğumda parmaklarımın arasında bir kağıt parçası hissettim. Feriha yengemin telefon numarasını yazdığım not kağıdıydı bu. İhtiyar cadıyla hesaplaşamadan gideceğimi düşünmek biraz üzücüydü. Ne güzel sürprizler hazırlamıştım kendisine oysa. O anda tepeden bir yerlerden gelen bir takırtı işittim. Kafamı sesin geldiği yöne çevirdim. Çatı ile kulübe arasındaki boşluğa yerleşmiş keskin kafa hareketleriyle çevresini kolaçan eden bir güvercindi bu. Dikkatli bakınca bunun herhangi bir güvercin olmadığını anladım. Bu Yusuf abinin damızlıklarından biriydi. Herhalde ara sıra güvercinliğe geri döndüğünü söylediği Hera. Sırtımı kulübenin duvarlarından birine verip yere oturdum. Elimdeki kağıt parçasını nevrotik bir devinimle evirip çeviriyordum. Sonra kafamı kaldırıp Hera'ya baktım tekrar. Keyfi yerinde görünüyordu. Ayağa kalkıp pencerenin altında duran sandığı aldım. Usunca götürüp kuşun durduğu duvarın dibine yerleştirdim. Yavaşça kutunun üstüne çıktım. Hera, her aklı başında kuş ya da yaratık gibi bir homo sapiensin kendisine yaklaşmasından duyduğu huzursuzlukla kıpırdanıp kaçmaya yeltendi. Ne ki kendisini sıkıştırdığı ufacık çatlağın içinde kanatlarını çırpamıyordu doğru düzgün. Mümkün mertebe hayvanı korkutmamaya çalışarak ellerimi usulca ona doğru uzattım. Safinaz ablanın anahtar konusunda blöf yapmadığını varsayarak intihar konulu enstalasyonumu ardiyenin farklı bir noktasına konumlamayı daha uygun bulmuştum. Etrafta bulduğum her şeyi müstakbel katilimin girişini biraz daha zorlaştırmak maksadıyla yığdım kapının önüne. O içeri girmek için uğraşırken belki ben de pencereden çıkıp teras kapısından kaçabilirdim. Tabii planımın işlemesi için Safinaz ablanın terasın kapısını kilitlememiş olması gerekiyordu. Bir de iki katın bir kızdan çok daha hızlı koşabilmem. Anlayacağınız boku yemiş durumdaydım. Küçük penceremin kenarından terasın girişini kesmeye başladım. Safinaz abla 5 dakika kadar sonra teşrif etti. Ardiye'ye şöyle bir göz atıp doğruca güvercinliğe yöneldi. Kafesin çift kanatlı kapısını dan diye iki yana açarak içeriği kontrol etti. Belki onu beklerken bir geri zekalı gibi gidip oraya saklanmış olabileceğimi düşünmüştü demek ki. Az daha tam da böyle hareket edeceğimi düşününce halihazırdaki planıma olan inancım da iyice zayıflıyordu. Kendimi aşağı bırakıp sırtımı duvara dayadım. Mümkün mertebe düzenli soluk alarak sakinleşmeye çalışıyordum. Ancak dakikalar geçmesine rağmen kapı tarafında bir hareketlilik cereyan etmiyordu. Sadece dışarıdan tuhaf bir gıcırtının geldiğini işitiyordum. Neyin peşindeydi bu namussuz karı? Acaba anahtarı bulamadığı için işi sinir savaşına dökmeye mi karar vermişti? Hayır. Gıcırtı kesildikten sonra asma kilidin şak diye açılması 2 saniye bile sürmemişti. Kapıya var gücüyle yüklenmesiyle birlikte sandık, bisiklet, anten ve envai çeşit süprüntü odanın ortasına doğru sürüklendi. Hırsla bir bacağını soktu içeri. Soğukkanlılığımı korumaya gayret ettim. Harekete geçmek için optimal anı bulmam hayati derecede önem taşıyordu. Ama ve lakin şimdi yarı yarıya açılmış kapıdan o koca vücudunu yanlamasına geçirmeye çalışan kızın elindeki devasa ekmek bıçağını görmemle birlikte her tür mühendislik hesabı aklımdan uçuvermişti. Bütün gücümle pencereye doğru sıçradım ve pervazı ıskalayıp yere düştüm. Safinaz abla artık içeride, sadece birkaç metre ötemdeydi. Doğrulup bir kez daha denedim ve bu kez tutunmayı başardım. Aynı anda o da bana doğru hamle etmişti. Entarisi külüstür bisiklete dolanıp yere kapaklanmasa kuşkusuz yakalayacaktı da. Safinaz ablanın düşmesi gücüme güç katmıştı. Belki de bir şansım vardı. Hızla pencereden geçip kendimi terasa attım. Şimdi kapıya doğru koşuyor olmalıydım. Peki beni engelleyen bu tuhaf nesne de neydi? Güvercinlik. Böylece az önce duyduğum gıcır gucurun esbab-ı mucibesini de anlamış oluyordum. Allah'ın cezası planımı tahmin edip kafesi pencerenin önüne arada küçücük bir üçgen boşluk kalacak biçimde yerleştirmişti. Aleti iteleyip dışarıya çıkmaya kalkıştığım anda eline düşmem işten değildi. Kafesi ortadan ikiye bölen tahta zemine basarak güvercinliğin tepesine tırmandım. Safinaz abla tam tahmin ettiğim gibi elinde bıçakla hemen aşağıdaydı. Beni fark ettiği anda var gücüyle güvercinliği omuzladı. Zımbırtı terasın ortasına büyük bir gümbürtüyle düşüp parçalara ayrılmadan bir an önce kendimi Safinaz abladan olabildiğince uzak bir yere atabilmiştim. Sonra kaçma kovalamaca faslı başladı. Beni bıçaklayarak öldürmeyi istese bunu kolayca yapabileceği pek çok fırsat ele geçirmişti aslında. Niyeti bu değildi. Beni canlı yakalamaya çalışıyordu. Uzun süre öyle kalmamı planladığını ise hiç sanmıyordum. Nihayet kaçınılmaz sona ulaştık ve Safinaz abla beni az önce güvercinliğin dikil durduğu noktada köşeye kıstırmayı başardı. Karşılıklı durmuş birbirimize bakıyorduk. ''Buraya kadar'' dedi sonunda. ''Üzgünüm.'' ''Peki'' diye karşılık verdim. ''Sen kazandın. Şimdi ne yapacağız?'' Başıyla sundurmayı işaret etti. ''Atlayacaksın.'' ''Çok beklersin'' dedim. Ölmemi istiyorsan bunu kendin yapacaksın. Yapabilirim. Bundan yakanı sıyırmana imkan yok, dedim bu sözlerin sonumu değiştireceğine pek de ihtimal vermeden. Polis anlayacaktır. Ömür boyu hapis yersin. Şansımı deneyeceğim artık, dedi Safinaz abla gülümseyerek. Hakikaten zevk alıyordu bu durumdan. Mehmet'in sadece sırrının ortaya çıkacağı korkusuyla değil, bu işten zevk duyduğu için de katlettiğini düşündüm o zaman. Sadizmin doğru sosyal koşullar altında ortaya çıkan genetik bir özellik olduğunu düşünmek gayet makuldü neticede. Hem senin kadar emin değilim ben kimsenin bir şey anlayacağından. Buraya sık sık geldiğin malum. Kuduzluk ederken aşağı düştün diye düşüneceklerdir. Şu geride bıraktığın enkaza bak diye ısrar ettim. Güvercinlik parçalanmış, ardiye birbirine girmiş. Kesinlikle hiç şansın yok. Polisi çok büyütüyorsun gözünde, dedi Safinaz abla. Haklıydı. Herkes nasıl bir manyak olduğumu biliyordu. Bir tür cinnet falan getirdiğimi düşünmeleri gayet akla yakındı. Begüm Gül'ün bile tanıklık edebilirdi buna. Ecelimin vesilesi kardeş katili, daha fazla vakit kaybetmeden tişörtümün ensesinden tuttuğu gibi beni terasın alçak korkuluğuna yapıştırdı ve sundurmaya doğru itmeye başladı. Elimden geldiğince karşı koymaya çalışsam da nafileydi. Son saniyelerim hızla tükenmekteydi. Eğimli zeminde birkaç metrelik yuvarlanış ve ardından karanlıklar ülkesine kısa bir uçuş. Korkulan yapışmış parmaklarım gevşedi, gevşedi. Artık hayata tutunmaya çalışmanın anlamı yoktu. Onun yerine bir an önce ölürken neyi düşüneceğimi ya da daha doğrusu neyin hayalini kuracağımı kararlaştırmak daha yerindeydi. Annemin, babamın yüzü gelip geçti aklımdan. Sonra arkadaşlarım, hayal arkadaşlarım, Hatice abla, Begüm Gül'üm. Ve sonunda belleğimin kim bilir hangi uğursuz kuyusundan bir resim çıka gelip yerleşti gözlerimin önüne. O anda da neden bilmem her şey yerli yerine oturuverdi. Ağlıyordum ama bunun korkuyla bir ilgisi yoktu. Bilakis artık ölümümü bir haksızlık gibi değil, tam da olması gereken şey, kaçınılması imkansız bir doğa kanunu gibi duyumsamaktaydım. Bütün yanıtların, tahayyülümü teslim eden bu kadının yüzünde gizlendiğini biliyordum. Aşkıyla bir erkeği cehenneme sürükleyebilecek bu kadının. Korkuluğu bırakırken inledim. Adalet. Nihayet. 11. ayrımın sonu. Sayfa 199.